Ayrım 2. Rüyaya. Onlar yoksulluğun para kazanmakla unutulacak bir suç olduğunu sanacak kadar masum insanlardı. Celal Salik, defterlerden. Bir adam rüyasında cennete gitse ve ruhunun gerçekten cennete gittiğinin işareti olsun diye ona bir çiçek verseler ve sonra adam uyandığında bir de baksa ki çiçek elinde. Peki ya sonra? Samuel Taylor Coleridge, defterlerden. Evvela masa üzerindeki küçük süslerini, kullandığı losyonları, tuvalet eşyasını seyrettim. Aldım, baktım. Küçük saatini elimde evirdim, çevirdim. Sonra elbise dolabına baktım. Bütün o kat kat elbiseler, süsler, her kadını tamamlayan şeyler bana korkunç bir yalnızlık, acıma ve onun olma his ve arzusunu verdiler. Ahmet Hamdi Tanpınar, defterlerden. 1. Hayatımın en mutlu anı. Hayatımın en mutlu anıymış, bilmiyordum. Bilseydim bu mutluluğu koruyabilir, her şeyde bambaşka gelişebilir miydi? Evet, bunun hayatımın en mutlu anı olduğunu anlayabilseydim, asla kaçırmazdım o mutluluğu. Derin bir huzurla her yerimi saran o harika altın an belki birkaç saniye sürmüştü. Ama mutluluk bana saatlerce, yıllarca gibi gelmişti. 26 Mayıs 1975 Pazartesi günü, saat 3'e çeyrek kala civarında bir an, sanki bizim suçtan, günahtan, cezadan ve pişmanlıktan kurtulduğumuz gibi dünyada yer çekimi ve zamanın kurallarından kurtulmuş gibiydi. Füsun'un sıcaktan ve sevişmekten ter içinde kalmış omzunu öpmüş, onu arkadan yavaşça sarmış, içine girmiş ve sol kulağını hafifçe ısırmıştım ki kulağına takılı küpe uzunca bir an sanki havada durdu ve sonra da kendiliğinden düştü. O kadar mutluyduk ki. O gün şekline hiç dikkat etmediğim bu küpeyi sanki hiç fark etmedik ve öpüşmeye devam ettik. Dışarıda İstanbul'da bahar günlerine özgü o pırıl pırıl gök vardı. Sıcak, kış alışkanlıklarından kurtulamamış İstanbulluları sokaklarda terletiyordu. Ama binaların içleri, dükkanlar, ıhlamur ve kestane ağaçlarının altları hala serindi. Benzer bir serinliğin, üzerinde mutlu çocuklar gibi her şeyi unutarak seviştiğimiz küf kokulu şiltenin içinden de geldiğini hissediyorduk. Açık balkon penceresinden deniz ve ıhlamur kokan bir bahar rüzgarı esti. Tül perdeleri kaldırıp ağır çekimle sırtlarımıza bıraktı ve çıplak vücutlarımızı ürpertti. İkinci kattaki dairenin arka odasından, yattığımız yataktan, arka bahçede Mayıs sıcağında hırsla küfürleşerek futbol oynayan çocukları gördük ve birbirlerine söyledikleri edepsiz şeyleri bizim kelimesi kelimesine yapmakta olduğumuzu fark edip sevişmemizin ortasında bir an durarak birbirimizin gözlerinin içine bakıp gülümsedik. Ama mutluluğumuz o kadar derin ve büyüktü ki hayatın arka bahçeden bize sunduğu şakayı, bu küpeyi unuttuğumuz gibi unuttuk hemen. Ertesi günkü buluşmamızda Füsun bana küpesinin tekinin kayıp olduğunu söyledi. Aslında o gittikten sonra ucunda adının baş harfi olan küpeyi mavi çarşafların arasında görmüş, kenara kaldıracağıma tuhaf bir içgüdüyle kaybolmasın diye ceketimin cebine koymuştum. Burada canım dedim. Sandalyenin arkalığını asılı ceketimin sağ cebine elime attım. Aa yok dedim. Bir an bir felaketin, bir uğursuzluğun belirtisini hisseder gibi oldum. Ama sabah sıcağı fark edince başka bir ceket giydiğimi hemen hatırladım. Öteki ceketimin cebinde kalmış. Lütfen yarın getir, unutma dedi Füsun gözlerini kocaman açarak. Benim için çok önemi var. Peki. Füsun bir ay önceye kadar varlığını bile neredeyse unuttuğum 18 yaşındaki uzak ve yoksul akrabamdı. Ben ise 30 yaşındaydım ve bana herkesin çok yakıştırdığı Sibel ile nişanlanıp evlenmek üzereydim. 2. Şanzelize Butik. Bütün hayatımı değiştirecek olaylar ve rastlantılar bir ay önce, yani 27 Nisan 1975'te ünlü Jenny Colon marka bir çantayı Sibel ile bir vitrinde görmemizle başladı. Yakında nişanlanacağım Sibel ile Vali Konağı Caddesi'nde serin bahar akşamının tadını çıkararak yürürken hafifçe sarhoştuk ve çok mutluyduk. Nişantaşı'nda yeni açılan şık lokanta fuayede yediğimiz akşam yemeğinde annem ve babama nişan törenimizin hazırlıklarından uzun uzun bahsetmiştik. Sibel'in Dame de Sion Lisesi'nden ve Paris yıllarından arkadaşı Nurcihan törene Paris'ten gelebilsin diye nişan Haziran'ın ortasında yapılacaktı. Sibel o günlerde İstanbul'un en gözde ve pahalı terzisi olan İpek İsmet'e nişan elbisesini uzun zaman önce sipariş etmişti. Annemin elbiseye vereceği incilerin nasıl işleneceğini Sibel ile ilk defa o akşam tartışmışlardı. Müstakbel kayınpederim tek çocuğu olan kızı için nikah kadar şatafatlı bir nişan yaptırmak istiyor, bu da annemin hoşuna gidiyordu. Sorbonne'da okumuş, o zamanlar İstanbul burjuvaları Paris'te bir şeyler okuyan bütün kızlara Sorbonne'da okudu derlerdi. Sibel gibi bir gelini olacağı için babam da mutluydu. Yemekten sonra Sibel'i evine götürürken elimi onun sağlam omzuna aşkla atıp sarılmış, ne kadar mutlu ve talihli olduğumu gururla düşünmüştüm ki, ''Aa o ne güzel çanta öyle'' demişti Sibel. Şarapla başım iyice dumanlı olmasına rağmen vitrindeki çantayı ve dükkanı hemen mimlemiş, ertesi öğle hemen çantayı almaya gitmiştim. Aslında kadınlara sürekli hediyeler alan, çiçek yollamak için uygun bahaneler bulan, doğuştan ince, nazik, çapkın erkeklerden değildim. Belki öyle birisi olmak istiyordum. O zamanlar Şişli, Nişantaşı, Bebek gibi semtlerdeki evlerinde canları sıkılan batılılaşmış İstanbul'u zengin ev kadınları sanat galerisi değil butik açar, El Vogue gibi ithal dergilerden kopya edip diktirdikleri moda elbiselerle, Paris ve Milano'dan bavullar içinde getirdikleri kıyafetleri, kaçak ıvır zıvır ve takıları, kendileri gibi canı sıkılan diğer zengin ev kadınlarına saçma denilecek kadar yüksek fiyatlarla satmaya çalışırlardı. Şanzelize butiğin sahibi Şenay Hanım, yıllar sonra onu bulduğum zaman kendisinin de tıpkı Füsun gibi anne tarafından çok uzak bir hısmımız olduğunu hatırlattı bana. Yıllar sonra Şenay Hanım'ın kapının üzerine asılı levha dahil Şanzelize butik ve Füsun ile ilgili her türlü eski eşyaya gösterdiğim aşırı ilginin nedenlerini hiç sormadan bana elindekileri vermesi, yaşadığımız hikayenin bazı tuhaf anlarının bile yalnız onun tarafından değil, sandığımdan da geniş bir kalabalık tarafından bilindiğini hissettirmişti bana. Ertesi gün saat 3:30'a doğru kapıya bağlı içi çift tokmaklı küçük bronz deve çan, ben Şanzelize butiğe girince şimdi hala kalbimi hızlandıran bir sesle çınladı. Bahar vakti öğle sıcağında dükkanın içi loş ve serindi. İlk anda içeride kimse yok sandım. Füsun'u sonra gördüm. Öğle güneşinden sonra gözlerim hala dükkanın karanlığına alışmaya çalışıyordu. Ama yüreğim nedense sahile vurmak üzere olan koskocaman bir dalga gibi ağzımın içinde kabarmıştı. Vitrindeki mankenin üzerindeki çantayı almak istiyorum dedim. Çok güzel diye düşündüm. Çok çekici. Krem rengi Jenny Colon çanta mı? Göz göze gelince onun kim olduğunu hatırladım hemen. Vitrindeki mankenin üzerinde diye fısıldadım bir rüyadaki gibi. Anladım dedi. Vitrine yürüdü. Bir hamlede sol ayağındaki yüksek topuklu sarı ayakkabıyı çıkardı ve tırnakları özenle kırmızıya boyanmış çıplak ayağıyla vitrinin zeminine basıp mankene doğru uzandı. Önce boş ayakkabıya baktım, sonra uzun, çok güzel bacaklarına. Mayıs gelmeden, şimdiden güneşten yanmışlardı. Dantelli ve çiçekli sarı eteği bacaklarının uzunluğu yüzünden daha da kısa duruyordu. Çantayı aldı, tezgahın arkasına geçti ve çantanın fermuarlı gözünü, parantez aç, içinden krem rengi pelur kağıt topakları çıktı, parantezi kapa. İki küçük bölmesini, parantez aç, boştu bunlar, parantezi kapa ve içinden üzerinde Jenny Colon yazan bir kağıt ve bakım kılavuzu çıkan gizli bölmeyi becerikli ve uzun parmaklarıyla açıp bana çok mahrem bir şey gösteriyormuş gibi esrarlı ve aşırı ciddi bir havayla gösterdi. Bir an göz göze geldik. Merhaba Füsun, ne kadar büyümüşsün, beni tanımadın galiba. Yok Kemal abi, hemen tanıdım ama siz tanımayınca ben de rahatsız etmeyeyim dedim. Bir sessizlik oldu. Az önce çantada işaret ettiği yere baktım. Güzelliği o zamana göre aşırı kısa eteği ya da başka bir şey huzursuz etmişti beni. Tabii davranamıyordum. Neler yapıyorsun? Üniversite sınavına hazırlanıyorum. Buraya da her gün geliyorum. Yeni insanlar tanıyorum dükkanda. Çok güzel. Ne kadar şimdi bu çanta? Kaşlarını çatarak 1500 lira diye çantanın altındaki üzeri elle yazılmış küçük etiketi okudu. Parantez aç, bu para o zamanlar genç bir memurun 6 aylık maaşına denkti. Parantezi kapa. Ama Şenay Hanım eminim sizin için bir şey yapar. Öğle yemeği için eve gitti. Uyuyordur, telefon edip soramam. Ama akşamüstü bir uğrarsanız... Önemli değil dedim. ve daha sonra gizli buluşma yerimizde Füsun'un pek çok kereler abartılı bir şekilde taklidini yapacağı bir hareketle arka cebimden cüzdanımı çıkarıp nemli kağıt paraları saydım. Füsun çantayı bir kağıda dikkatlice ama acemice sardı, bir plastik torbaya koydu. Bütün bu sessizlikte bal renkli uzun kollarını, çabuk ve zarif hareketlerini seyrettiğimi biliyordu. Çantayı kibarca bana uzatınca teşekkür ettim. Nesibe halaya, babana, parantez aç, Tarık Bey'in adı bir an aklıma gelmemişti, parantezi kapa, hürmetler dedim. Bir an durakladım. İçimden hayaletim çıkmış, bir cennet köşede Füsun'u kucaklamış öpüyordu. Hızla kapıya yürüdüm. Bu saçma bir hayaldi. Üstelik Füsun aslında öyle çok güzel de değildi. Kapının çanı şıngırdadı, bir kanaryanın şakımaya başladığını işittim. Sokağa çıktım. Sıcak hoşuma gitti. Hediyemden memnundum. Sibel'i çok seviyordum. Dükkanı, Füsun'u unutmaya karar verdim. 3. Uzak akrabalar. Gene de akşam yemeğinde anneme konuyu açtım ve Sibel'e bir çanta alırken uzak akrabamız Füsun ile karşılaştığımı söyleyiverdim. ''Aa evet, şurada Şenay'ın dükkanında çalışıyor Nesibe'nin kızı. Yazık.'' dedi annem. ''Artık bayramlarda da uğramıyorlar. O güzellik yarışması kötü oldu. Dükkanın önünden her gün geçiyorum da zavallı kıza bir merhaba demek ne içimden geliyor ne aklıma geliyor. Halbuki çocukken ben o kızı çok severdim. Nesibe dikişe geldiğinde bazen o da gelirdi. Dolaptan oyuncaklarınızı çıkarır verirdim. Annesi dikiş dikerken o sessizce oynardı. Nesibe'nin annesi rahmetli Mihriver halanız da hoş bir insandı. Tam nemiz oluyorlardı. Televizyon seyreden babam bizi dinlemediği için annem Atatürk'le aynı yıl doğan ve yıllar sonra bulduğum buradaki fotoğrafların ilkinde görüldüğü gibi Cumhuriyet'in kurucusuyla aynı ilkokula Şemsi Efendi Mektebi'ne giden babasının, parantez aç, yani dedem Ethem Kemal'in, parantezi kapa, anneannemle evlenmeden yıllar önce, daha 23 yaşına bile varmadan alelacele evlendiği bir ilk karısı olduğunu ballandırarak anlattı. Boşnak kökenli bu zavallı kızcağızın, parantez aç, yani Füsun'un anneannesinin annesinin, parantezi kapa, Balkan Harbi sırasında Edirne boşaltılırken öldüğünü söyledi. Bu zavallı kadın, dedem Ethem Kemal'den çocuk doğurmamıştı. Ama ondan önce annemin deyişiyle çocuk yaşta evlendiği fakir bir şeyhten Mihriver adlı bir kızı olmuştu. Bir takım tuhaf insanların yetiştirdiği Mihriver halanın, parantez aç, Füsun'un anneannesi, parantezi kapa, ve onun kızı Nesibe'nin, parantez aç, Füsun'un annesi, parantezi kapa, akraba değil, hısım sayılması gerektiğini eskiden beri söylerdi annem ve ailenin bu çok uzak kanadının kadınlarına nedense hala dememizi isterdi. Annem, parantez aç, adı Vecihe'dir, parantezi kapa, son yıllardaki bayram ziyaretlerinde Teşvikiye'de bir arka sokakta oturan bu fakir düşmüş hısımlara aşırı mesafeli ve soğuk davranarak onları kırmıştı. Çünkü Nesibe halanın 2 sene önce Füsun'un 16 yaşındayken ve Nişantaşı Kız Lisesi'nde okurken bir güzellik yarışmasına katılmasına ses çıkarmamasına, hatta sonradan öğrendiğimize göre kızını bu işe teşvik etmesine çok kızmış, daha sonra duyduğu dedikodulardan, bir zamanlar sevip koruduğu Nesibe halanın utanç duyulacak bu işten gururlandığı sonucunu çıkararak onlara sırt çevirmişti. Oysa Nesibe hala da kendisinden 20 yaş büyük olan annemi çok sever ve sayardı. Bunda Nesibe halanın gençliğinde kibar semtlerinde ev ev dolaşarak dikiş dikerken annemin onu çok desteklemesinin de payı vardı şüphesiz. Çok çok yoksullardı dedi annem. Abartmış olmaktan korkarak ekledi. Ama yalnız onlar mı oğlum? Bütün Türkiye fakirdi o zamanlar. Annem o zamanlar Nesibe halanın çok iyi bir insan, çok iyi bir terzi olduğunu söyleyerek onu arkadaşlarına tavsiye eder, yılda bir kere de, parantez aç, bazen iki de olurdu, parantezi kapa, onu bizim eve bir davet, bir düğün için elbise dikmeye çağırırdı. Çoğunlukla okulda olduğum için dikişe geldiğinde onu görmezdim. 1956 yazı sonunda bir düğün için acele elbise gerektiğinde annem Nesibe'yi Suadiye'deki yazlığa çağırmıştı. Palmiye ağacının yaprakları arasından sandallara, motorlara, iskeleden denize atlayıp eğlenen çocuklara bakan ikinci kattaki küçük arka odada ikisi Nesibe'nin İstanbul manzaralı dikiş kutusundan çıkan makaslar, toplu iğneler, mezuralar, yüksükler, kesilmiş kumaş parçaları ve danteller arasında hem sıcaktan, sivrisineklerden ve dikiş yetiştirmekten şikayet ederek hem de birbirlerini çok seven abla kardeş gibi şakalaşıp gülüşerek gece yarılarına kadar annemin Singer makinesiyle dikiş dikmişlerdi. Sıcak ve kadife kokan o küçük odaya ahçı Bekri'nin bardak bardak limonata taşıdığını, çünkü gebe olan 20 yaşındaki Nesibe'nin sürekli aş erdiğini, annemin hep birlikte öğle yemeği yerken yarı şaka yarı ciddi ahçıya, "Hamile kadına canı neyi yemek istiyorsa hemen vereceksiniz, yoksa çocuk çirkin olur," dediğini, benim de Nesibe halanın hafif şiş karnına ilgiyle baktığımı hatırlıyorum. Sanırım bu Füsun'un varlığının farkına ilk varışımdı. Ama kız mı erkek mi olacağını bile kimse bilmiyordu daha. Nesibe kocasına da haber vermeden kızın yaşını büyük gösterip bu yarışmaya sokmuş, dedi annem olayı hatırladıkça daha da öfkelenerek. Allah'tan kazanamadı da rezil olmaktan kurtuldular. Fark etselerdi kızı liseden atarlardı. Şimdi liseyi bitirmiştir ama sanmam ki doğru dürüst bir şey okusun. Artık bayram ziyaretlerine de gelmiyorlar ki ne yaptıklarını bilelim. Bu ülkede güzellik yarışmalarına katılanlar nasıl kızlardır, nasıl kadınlardır herkes bilir. Sana nasıl davrandı? Annem Füsun'un erkeklerle yatmaya başladığını ima ediyordu. Benzer bir dedikoduyu Füsun'un ön elemeyi kazananlarla birlikte fotoğrafı Milliyet'te yayımlanınca Nişantaşlı çapkın arkadaşlarımdan da işitmiş, utanç verici konuyla ilgilenir gözükmek hiç istememiştim. Aramızda bir sessizlik olunca, "Dikkat et," dedi annem esrarengiz bir havayla parmağını sallayarak. "Çok özel, çok hoş, çok güzel bir kızla nişanlanmak üzeresin. Bana ona aldığın çantayı göstersene. Mümtaz," parantez aç, babamın adı, parantezi kapa. "Bak Kemal Sibel'e çanta almış." "Sahi mi?" dedi babam. Yüzünde çantayı görmüş, çok beğenmiş ve oğlunun ve sevgilisinin mutluluğuyla mutlu olmuş gibi içten bir sevinç ifadesi belirdi. Ama gözünü televizyondan ayırmamıştı bile. 4. Yazıhanede sevişmek. Babamın baktığı ekranda arkadaşım Zaim'in bütün Türkiye'de piyasaya çıkardığı ilk Türk meyveli gazozu Meltem'in iddialı reklamı vardı. Bir an dikkatle baktım ve reklamı sevdim. Fabrikatör babası son 10 yılda benimki gibi çok kazanınca Zaim babasının sermayesiyle yeni cesur işlere girişmişti. Arkadaşımın akıl da verdiğim bu işlerde başarılı olmasını istiyordum. Amerika'da iş idaresi okuyup dönmüş, askerliğimi bitirmiştim. Babam gittikçe büyüyen fabrikanın, kurulan yeni şirketlerin yönetiminde abim gibi benim de etkili olmamı istemiş, bu yüzden genç yaşta beni Harbiye'deki dağıtım ve ihracat şirketi Satsat'ın genel müdürü yapmıştı. Satsat büyük bütçeliydi, çok kâr ediyordu. Ama bu benim sayemde değil, fabrikaların ve öteki şirketlerin kârları muhasebe oyunlarıyla Satsat'a aktarıldığı için oluyordu. Günlerim patronun oğlu olduğum için başlarına müdür kesildiğim, benden 20-30 yaş büyük emektar memurlara, annemle yaşıt iri göğüslü ve tecrübeli memure teyzelere alçak gönüllülük etmeye çalışarak ve onlardan işin inceliklerini öğrenerek geçerdi. Yaşlı memurlar gibi yorgun ve yıpranmış belediye otobüsleri ve troleybüsleri önünden her geçtiğinde çok geçerlerdi. Zangır zangır titreyen Harbiye'deki eski Satsat binasında herkes gittikten sonra akşamüstleri beni ziyarete gelen, kısa zaman sonra nişanlanmayı planladığımız Sibel ile genel müdür odasında sevişirdik. Bütün modernlik ve Avrupa'dan öğrenilmiş kadın hakları ve feministlik sözlerine rağmen sekreterler hakkındaki fikri aslında anneminkinden farklı olmayan Sibel, "Burada sevişmeyelim, kendimi sekreter gibi hissediyorum," derdi bazen. Ama yazıhanedeki deri divanın üzerinde sevişirken onda hissettiğim tutukluğun asıl nedeni, tabii ki o yıllarda Türk kızlarının evlenmeden önce cinsel hayata başlama korkularıydı. Batılılaşmış zengin ailelerin Avrupa görmüş seçkin kızları o yıllarda ilk defa tek tük bu bekaret tabusunu kırmaya, evlenmeden önce sevgilileriyle yatmaya başlamışlardı. Sibel de bazen bu cesur kızlardan biri olmakla övünürdü. Benimle 11 ay önce yatmıştı. Parantez aç, uzun bir süreydi bu. Artık evlenmeliydik. Parantezi kapa. Ama yıllar sonra hikayemi bütün içtenliğimle şimdi anlatmaya çalışırken sevgilimin cesaretini abartmak ve kadınlar üzerindeki cinsel baskıyı hafife almak da istemiyorum. Çünkü Sibel bana kendini ancak benim niyetimin ciddi olduğunu görünce, yani benim güvenilir biri olduğuma inanınca, yani benim sonunda onunla evleneceğimi kesinlikle anlayınca vermişti. Ben de sorumlu, doğru dürüst biri olduğum için Sibel'le elbette evlenecektim. Bunu zaten çok istiyordum. Ama istemesem de bekaretini bana verdiği için artık onu bırakmama imkan yoktu. Bu sorumluluk duygusu bizi birbirimize gururla bağlayan başka bir duyguya. Evlenmeden önce seviştiğimiz için hissettiğimiz özgür ve modern, parantez aç, elbette bu kelimeleri kendimiz için kullanamazdık, parantezi kapat, olduğumuz yanılsamasına gölge düşürüyordu. Ama bizi yakınlaştırıyordu da. Benzer bir gölgeyi Sibel'in artık bir an önce evlenmemiz gerektiği konusundaki telaşlı imalarını fark edince de hissederdim. Ama Sibel ile yazıhanede sevişirken çok mutlu olduğumuz zamanlar da vardı. Dışarıdan Halasker Gazi Caddesi'nin otobüs ve trafik gürültüsü gelirken içeride karanlıkta ona sarılıp hayatımın sonuna kadar mutlu olacağımı, çok talihli olduğumu düşündüğümü hatırlıyorum. Bir keresinde seviştikten sonra ben sigaramın külünü üzerinde sat sat yazan bu küllüye silkelerken Sibel sekreterim Zeynep Hanım'ın koltuğuna yarı çıplak oturmuş, daktiloyu tıngırdatırken o zamanın mizah dergilerinin, karikatürlerinin, şakalarının vazgeçilmez konusu olan budala ve sarışın sekreter taklidi yapmıştı kıkırdayarak.